Ayrım 17. Sayfa 200. Din kisvesinin yırtılması. Kur'an, din sınıfının yıkılışının bir uzantısı olarak din kisvesini de yırtmıştır. Çünkü bunlardan biri ötekini davet eder, besler. Ya hiçbiri olmayacaktır ya da ikisi birden olacaktır. Nitekim, din sınıfının olmaması gerektiği yolundaki açık talebe karşı çıkamayan gelenek, bu sınıfı resmi olarak oluşturamamıştır ama Arap örflerinden yürüyerek yarattığı yapay din kisvesini kullanarak yine yapay bir din sınıfı yaratmakta muvaffak olmuştur. Başa oturtulan putlar. Giysiyi, özellikle başa giyilen şeyleri putlaştırmanın tarihi çok eskidir. Başa giyilenin putlaştırılması tutkusundan büyük acı çeken kitlelerden biri de Türklerdir. Burada önce sarık, sonra fes, sonra da türban üzerinde durmak gerekir. Biz burada özel olarak sarıkla fes üzerinde duracağız. Sarık bir İslam alameti midir? Yani sarığı insanlığın dünyasına veya Müslümanların hayatına İslam mı getirip sokmuştur? Yoksa sarık bir yörenin, bir coğrafyanın zorunlu kıldığı ve dinle asla ilgisi bulunmayan bir giyecek midir? Sarık, Arap'ın alametidir diyor Hazreti Ali. Ne yazık ki sarığı İslam'ı Araplaştırmanın bir aracı olarak asırlarca kullananlar, bu Arap'ın alametinin İslam'ın alameti yaparak evrensel İslam'ı yerel ve yöresel bir Arap ideolojisine dönüştürdüler. Sarık ve fes, daha sonra şapka ve türban, tartışma ve dalaşmasının arka planında işte bu Araplaştırma gayretinin yarattığı fetişist tutku yatmaktadır. Sarık, İslam'dan asırlarca önce Arap'ın başına giydiği başlıktı. Arap Yarımadası'nın iklim koşulları ve çevre şartlarının zorunlu kıldığı bir giysiydi. Onu İslam getirmediği gibi önceki dinlerden biri de getirmemişti. Getiremezdi. Din, evrensel, zaman üstü ilkeleri getirir, yöresel ve yerel gelenekleri değil. Özellikle Kur'an, yöresel ve yerel geleneklerin dinleştirilmesini şirk, yani putperestlik olarak görmektedir. Ve İslam, din sınıfı ve din kisvesi kabul etmemektedir. Sarık, tıpkı diğer Arap gelenek ve kabulleri gibi, İslam'ı Arap ideolojisine dönüştürmenin bir aracı olarak bir biçimde kullanıldı. Bu kullanımı dinleştirmek için benzeri konularda olduğu gibi hadis uydurma yoluna gidildi. Yüzyılımızın hadis allamesi olarak adlandırılan anıt bilgin Nasiruddin el-Elbani, bu konuda uydurulan hadis patentli sözleri eşsiz bir vukufla deşifre etmiş, bunun hadis literatüründeki belgeleri de ayrıntılarıyla önümüze koymuştur. Vardığı sonuçlar öyle birkaç yıllık çalışmayla varılacak türden değildir. Elbani bu işe ömrünün tam 50 yılını vermiştir. Kur'an mümini kuşaklar ona ebediyen minnettar kalacaklardır. Elbani'nin sarık konusunda iç yüzünü ortaya koyduğu 5 uydurma şunlardır. 1. Sarıkla kılınan bir namaz, sarıksız kılınan 25 namaza bedeldir. Sarıkla kılınan bir cuma, sarıksız kılınan 7 cumaya bedeldir. Melekler, cumanın kılınışına sarıklı olarak tanıklık ederler ve güneş batıncaya kadar sarıkla cuma kılanlara salat ederler. Elbani'nin bu uydurmayla ilgili açıklamalarını kısmen özetleyerek verelim. Bu söz uydurmadır. Hadis bilgini Hafız İbn Hacer, Lisanül Mizan adlı eserinde bu uydurmayla ilgili şöyle demektedir. Uydurma bir hadistir. Bu afetin nereden kaynaklandığını tespit edemedim. Suyuti bu sözü uydurma hadislere Zeyl adlı eserinde zikretmiştir. Ne yazık ki Suyuti bu sözü daha sonra El-Camus Sair'inde de uydurma değilmiş gibi kayda almıştır. Mevzu hadisler konusunda yazan Ali El-Kari de onu uydurma hadisler adlı eserinde zikretmektedir. Ve şunu eklemektedir. Batıl bir sözdür. Bu söz öylesine batıldır ki, onun uydurmalığı konusunda uzun uzun konuşmaya gerek bile duymam. Bu sözün orada burada hadisi diye geçmiş olması sizi aldatmasın. Bize düşen kişileri hakka göre değerlendirmektir. Hakkı kişilere göre değerlendirmek değil. 2. Sarıkla kılınan 2 rekat namaz, sarıksız kılınan 70 rekattan daha üstündür. Elbani'nin bu sözle ilgili açıklaması. Uydurmadır. Suiti bunu Eccamüs-Sahir zikretmiştir. Hakka uygun olan onu uydurma hadislere ayırdığı eserinde zikretmesiydi. Bundan önceki hadisin uydurma olduğunu kayda geçirdikten sonra bunu geçirmemesi şaşırtıcıdır. Çünkü bu söz uydurulmuş olma niteliklerine ötekinden çok daha uygundur. Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin Muyam'a sordu. Ebu Hümeyre'nin sarıkla namazın üstünlüğüne ilişkin rivayeti hakkında ne dersin? İbn Nuaym şu cevabı verdi. Ebu Hureyre tam bir yalancıdır. Rivayet ettiği o söz de batıldır. Elbani bu sözün bir versiyonunu eserinin 12. cildinde değerlendirirken, rivayet eden şahıs hakkında şu kaydı düşüyor. Risalelerini incelediğimde anladım ki bu adam kinci, hasetçi, aşırı iftiracı bir sufidir. 3. Sarıkla kılınan bir namaz, öteki namazlara 10.000 sevap farkla üstün gelir. Alleme Üstadı'nın bu uydurma ile ilgili açıklamasının özeti de şu. Uydurmadır. Suyuti de bunu mevzu hadislerle ilgili eserinde zikretmiştir. İbn Irak'ta Tenzihü'ş-Şeria adlı eserinde Suyuti'yi izlemiştir. Hafız Es-Sahafi de hocası İbn Hacer'i izleyerek bu sözün uydurma olduğuna hükmetmiştir. Menufi ise bu sözün batıl bir söz olduğunu kayda geçirmiştir. Ali el-Kaari de mevzuatında aynı kaydı geçmiştir. Bu ve bundan önceki 2 hadisin batıl birer uydurma olduğunda hiç kuşku yoktur. Dini gönderen kudret, işleri sırat-ı müstakimin ölçüleriyle değerlendirmektedir. Onun sarıklı birinin namazını sarıksız olanlarca insanın namazından üstün kılması akla aykırıdır. Sarık nihayet adet anlamında bir sünnet, yani bir müstehap, örfün hoş gördüğü şey olabilir. Hikmet ve ilmi sınırsız olan Cenab-ı Hakk'ın sarıklı diye bir adamın namazını koca bir topluluğun namazından üstün nasıl kılar? İbn Hacer bu sözün uydurmalığına hükmederken aynen bizim gerekçelerimizi kaydetmiştir. Bu uydurma sözün itilişiyledir ki birileri camiye giderken başına bir mendil sarmakla sevabın en büyüğünü alacağı vehmine kapılmış, işin iç dünyayı temizlemeye yönelik yanına hiç aldırış etmemiştir. 4. Allah ve melekleri cuma günleri salıklı kişilere salat ederler. Uydurmadır. İbnül Cevzi de uydurma hadisler ilgili eserinde aynı kanaati sergilemiştir. İbn Adi bu sözün münker, yani reddedilmesi gerekli olduğunu 3 yoldan tespit etmiştir. 5. Allah'ın cuma günleri cami kapılarında görevlendirilmiş bir takım melekleri vardır ki bunlar beyaz sarıklı kişiler için Allah'tan af dilerler. Osmanlı'nın sarık ve fes serüveni. Sarığın bir din alameti olarak kullanımı, Arap olmayan toplumlarda giderek bir fetişist tutku ve alışkanlık yarattı. Öyle ki, Osmanlı döneminde sarık, askerin başından gittiğinde onun yerine gelen fes de sarık gibi kutsallaştırıldı. Çünkü şirk, şuur altına yerleştirilmişti. O, gerekçesi ne olursa olsun, bir biçimde bir yerlerden bir yol bulup sata çıkacaktı. Bu marazi sızıntı, marazlı bilinçaltının bir tür kaderi gibidir. Türk toplumu, Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayarak, Cumhuriyet devri boyunca ve türban aracılığıyla bugün bu kaderin yansımalarını bütün dehşetiyle yaşamaktadır. Şapka getirildiğinde onu dinsizlik alameti ilan edip fesi isteyenler, fesin Müslümanların alameti olduğunu söylüyorlardı. Oysa ki fes, Yunanlardan alınmıştı ve 2. Mahmud tarafından alındığında fesi küfür sayan, küfür alameti gören, Mahmud'u da kafir ilan eden bir kitle vardı. Şimdi o fes, İslam'ın ve Müslümanlığın bir simgesi olarak kutsallaştırılıyordu. Arap'ın sarık putu yerine şimdi Yunan'ın fesi puta çevrilmişti. Türk bağımsızlık ve aydınlanma savaşı ve Atatürk devrimleri konusunda önemli eserlerden birine imza atmış olan Fransız yazar Paul Gentilhomme, Bu ibret verici putperest tavrı çok ilginç satırlarla ifadeye koymuştur. İkinci Mahmut, dinsel görev yapanlar dışında bütün Türklere kavuk, sarık giymeyi yasaklıyordu. Ama bu yenileme işi çetin ön yargılarla karıştı. O devrin tutucu Müslümanları için kavuk, sarık, peygamberlerin baş giysisinin simgesi olarak ayrı bir değer taşımaktaydı. Bu nedenle onun kaldırılması fanatikleri son derece öfkelendirdi. Hocalar halkı direnmeye teşvik ettiler. Arnavutluk'ta, Bosna'da, Bağdat'ta isyanlar başladı. Hatta İstanbul'da bile ayaklanmalar oldu. O kadar ileri gidildi ki caddelerde görülen sultan halk tarafından taşlandı. Anlatılanlara göre bir gün 2. Mahmut İstanbul'u Galata'ya bağlayan köprüyü atla geçerken halk tarafından çok saygı gören ve saçlı şeyh diye bilinen bir derviş hemen atının dizginini yakalamış ve ona "Gavur padişah, alçaklığa karnın hala doymadı mı? Bu günahının hesabını Allah senden soracak. Müslümanlığı yıkıyorsun. Peygamberin lanetini hepimizin üzerine çekiyorsun." diye saldırdı. Sultan "Bu deli galiba," dedi. Ama derviş öfke içinde ona şöyle cevap verdi. "Deli ha? Hayır, ben deli falan değilim. Deli olan senin gibi gavur padişah ile alçak yardımcılarındır. Allah benim dilimle size sesleniyor. Ona uymaktan ve gerçeği söylemekten başka bir şey yapmıyorum. O beni şehitlik mertebesine ermekle ödüllendirecektir." Dervişin dileği yerine getirildi, götürüldü ve boynu vuruldu. Abdülhamit devrinde Türk, Fes'i dinsel bağlılığın bir amblemi gibi görmeye başlamıştı. Bundan ayrılmak adeta Kur'an inancına saldırı sayılırdı. Tıpkı Sarık zamanında olduğu gibi din ile Fes arasında bağlantı kurulmuştu. Öte yandan 1908 devrimine kadar Fes, sultanın tüm tebaasıyla onu kullanmayan ve bu nedenle de Müslüman olmayan halk arasında bir ayrım işareti oldu. Nihayet 1830'larda Fes'e karşı ortaya çıkan dinsel tutuculuk bu kez de şapkaya karşı duyulmaya başlandı. Atalarının sarık kavuk için Fes'in karşısına çıktıkları gibi bu kez de tüm Müslüman Türkler Fes lehine şapkaya karşı ayaklandılar. Resmi mabedin yıkılması. Benim niyazım iki rekat namaza sığmaz. Muhammed İkbal. İslam din sınıfı kabul etmez demiştik. Din sınıfı yoksa resmi mabet de olmayacaktır. Din sınıfı, din kisvesi, resmi mabet dincilik hegemonyası sacayağının üç ayağıdır. Bu ayakların üçü birden kırılmalıdır. Aksi halde sağlam kalan, bir veya iki ayak üstüne diklenmeyi başaran dincilik hegemonyası, kısa bir süre sonra Engizisyon'u tekrar kurar. Böyle olduğu içindir ki Kur'an, dinci hegemonya sacayağının üç ayağını da kırmıştır. Cami, Allah'ın evi mi? Mabetsiz din olmaz ve ibadetsiz dindarlık olmaz ama Kur'an penceresinden baktığınızda bunun kadar önemli bir gerçek daha vardır. Resmi mabedi olan bir din, Allah'ın dini olamaz ve tüm hayatı büyük bir ibadete dönüştürmeyenler de Allah'ın gerçek kulu olamaz. Mabet başkadır, resmi mabet başkadır. Ne demek resmi mabet? O bir yafta ve tescil işi değil, bir işlev meselesidir. Bir dinde resmi mabet varsa, o dinin mensupları ibadetlerini yalnız o mabette yapabilirler. Mabetlerin varlığı resmi mabedin varlığına kanıt değildir. Resmi mabedin varlığına kanıt, dindarın Allah'la diyaloğunu belirli duvarlar arasında gerçekleşeceğinin açık veya örtülü bir biçimde kabul ettirilmesidir. Bu kabule göre ibadet, en azından iyi ve mükemmel ibadet, mabet adı verilmiş belirli binalarda yapılır. O binaların dışında yapılan ibadetler ya hiç ibadet sayılmaz yahut da tam ibadet sayılmaz. Bu kabulün oluşturunun en büyük göstergesi, bu belirli duvarlara, cami, kilise, havra vesaire Allah'ın evi unvanının verilmesidir. Allah'ın evi mi olur be hey gafil diye sorduğumuzda, birilerinin rahatsız olması ise resmi mabedin kurumsallaştığının kanıtıdır. İslam'ın büyük vicdanlarından Bistamlı Bayezid, Kabe'yi ziyarete neden gitmiyorsun sorusuna muhatap olduğunda elini kalbinin üstüne koyarak şu muhteşem cevabı vermiştir. Tanrı o sizin dediğiniz eve yapıldığı günden beri hiç girmedi. Ama bendeki şu evden yapıldığı günden beri hiç çıkmadı. Siz esas bu evi kutsal tutun. Kur'an, Allah insana şah damarından daha yakındır diyor. Kaf suresi 16. ayet. Öyleyse Allah'ın ta içinde yer aldığı kalp evinin haram edildiği bir dünyada, adına Allah'ın evi denmiş duvarların imar ve ihyasıyla Allah'a gidilemez. Olsa olsa Allah ile aldatılan gafil kitlelerin başına geçilir. Allah ile aldatan zihniyet ve ekipler, mabetsiz din olmaz gerçeğini, resmi mabedi olan bir din Allah'ın dini olmaz gerçeğini örtmek için sürekli istismar ederler. Çünkü Allah ile aldatma oyununun sonuç vermesi için aldatılmak istenenlerin organize bir biçimde belirli mekanlarda toplanıp telkin ve denetim altına alınmaları gerekir. Emevi kodamanları bunu iyi bildikleri için cuma namazını belgeli camilerde kılmanın gerekliliğini cumanın şartlarından biri olarak fıkıh bünyesine koyarlar. Bu resmi mabedin açık bir tesciliydi. Onlar ayrıca Peygamberimiz tarafından namazdan sonra okunan cuma hutbesini de namazın önüne alarak sahabe neslini kendilerine dinlemeye mecbur bıraktılar. Çünkü cumayı kılmak için bu hutbeyi dinlemek kaçınılmaz oluyordu. Ve büyük çoğunluğu Emevi despotizminin bilinçli veya bilinçsiz ajanı olan imamların okuduğu o hutbelerde sadece beyinler yıkanmıyor, Hazreti Peygamber'in evladına da lanet okunuyordu. Yaklaşık 80 yıl bu zulüm devam ettirildi. Yine bir Emevi olan Halife Ömer bin Abdülaziz, bu zulmü yıkıp minberden okunan laneti kaldırdığındaysa, İslam ümmetine ibret olması gereken şu itam ve yaygara koparıldı. Ömer bin Abdülaziz sünnete aykırı işler yapıyor. Günümüzdeki Allah ile aldatma odaklarının birçok insan sünnet karşıtı diye eleştirirken dayandıkları zihniyet ve tarih zemini, işte bu lanet ve fesat zeminidir. Kur'an bütün yeryüzünü mabet kabul etmiştir. Doğu da, batı da Allah'ındır. Yüzünüzü nereye dönerseniz Allah oradadır. Bakara suresi 115. ayet. Hazreti Peygamber bu Kur'ansal ilkeye dayanarak insanlığa şunu duyuruyor. Bütün yeryüzü benim ümmetim için mescit ve temiz kılınmıştır. Bu demektir ki Kur'an mesajının gelişiyle tüm yeryüzü büyük bir mabede dönüştürülmüştür. Bir mabet ki tavanı gök kubbe, seccadesi tüm dağlar, ovalar, çöller ve denizler. Bu büyük mabette toprak post, Allah dosttur. Bu büyük mabette aracısız, lidersiz, haraçsız ve huruçsuz ibadet edilir. Tüm yeryüzü mabetse tüm meşru fiiller de ibadettir. Havra, kilise ve cami duvarı seyretmeyi ibadet sayanların denizi ve çiçekleri seyretmeyi nasıl değerlendirdiklerini merak etmeliyiz. Ben onların çiçeklerden, kuş seslerinden söz ettiklerini hiç duymadım. Çiçek cennetin sembolüdür. Onların dünyasında çiçek olsaydı dünyayı cehenneme çevirmez, kendileri dışındakileri cehennem kütüğü gibi görmezlerdi. Renklerin güzelliğini kan ve gözyaşında arayanların çiçeklerle barışık olmasını bekleyemezsiniz. Çiçeklerle ve çocuklarla barışık olmak, seccadelerini dağların, ovaların, denizlerin oluşturduğu büyük mabedin müminlerinden beklenebilir. Allah ile aldatanlar, belirli duvarların arasını mabet yaptıkları için ibadeti de belirli davranışlardan ibaret görmüşlerdir. Oysaki ilmihal kitaplarının ibadet dedikleri, ibadetlerin sadece küçük bir bölümüdür. Eskiler onlara ibadat-i mersume, yani görüntüleriyle ibadet olan ibadetler demişlerdir. Bir de ibadat-i hakiye, özü ve içeriğiyle ibadet olan ibadetler vardır ki, onun içine tüm meşru fiiller girer. Bu anlamda hayatın hükmü, hayatın tümü ibadettir. El verir ki o hayat insana yaraşır, temiz ve güzellikte yaşansın. Allah'ın istediği açıktır. O, mabudu yani tanrısı, yaratıcı kudret olan büyük evren mabedinin önüne çıkarılmasını istiyor. Bunun içindir ki Kur'an, Allah ile aldatanların aksine, sadece din kitaplarını değil, evreni ve insanı da okunması gereken ayetlerle dolu kitaplar olarak görüyor. Büyük mabedin büyük ibadetleri evren ve insan kitabı okunarak yapılacaktır. Minber köşesinde tarikat zübürü mırıldayan, sözde dervişin nefes tüketmesi ibadet oluyor da. Yerin 3 kat altında oksijen tüpüyle nefes alarak kalp ameliyatı yapan doktorun ter dökmesi ibadet olmuyor mu? Tüm fiilleri ibadete dönüştürmek. Büyük mabedin müminlerinin işi budur. Güç iştir bu, güçlü iştir. Birkaç metrelik duvarlı alana sığabilen benlikler, büyük mabette ibadet edemiyorlar. Büyük mabedin engin ufkunu görerek fark eden yaratıcı benlik ise küçük mabede sığmıyor. O benliklerden biri olan ölümsüz İkbal bu gerçeği ifade ederken şöyle diyor. Benim niyazım 2 rekat namaza sığmaz. Doğrudur. Büyük ruhun niyazı bütün bir ömrü tek namaza dönüştürmek ister. Girdiğimiz milenyumda insanlığın en büyük erişinin tüm yeryüzünün mabet, tüm meşru fiillerin ibadet olduğunu kavrayıp hayata geçirmek olacağına inanıyorum. Bu Allah ile aldatanların din dediklerinin bitmesi ve Allah'ın din dediğinin hayata geçmesi demektir. Bunun büyük ve mutlu bir anlamı daha vardır. Yeni milenyumda insanlık yaratıcısıyla kucaklaşmak için Allah ile aldatan haraç ve huruç odaklarına komisyon vermek zorunda kalmamalıdır. Ve umuyoruz ki kalmayacaktır. Aracılar, yaklaştırıcılar, şefaat bezirganları ortadan çekilecek ve insan kendisine şah damarından daha yakın olanla kopmaz bir beraberliğin bilincine ulaşacaktır. Cennet öncelikle büyük mabedin abidleri yani ibadet edenleri için vaat edilecek. Allah ile aldatanların duvar mabetlerde kurdukları cennet cehennem tezgahları yerle bir olacaktır. İbadet için Allah'ın dost, secde için tabiatın post olduğu bir dünya cennetten başka nedir ki? Mescitler Allah içindir. Ara başlığımız Kur'an'ın Cin suresi 18. ayetinden alınmıştır. Ayetin tamamı şöyledir. Mescitler Allah içindir. O halde oralarda Allah'ın yanında bir başkasına çağırıp yakarmayın. Aynı surenin 20. ayetinde ise peygamberimize şu emir verilmektedir. De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve hiçbir kimseyi Rabbime ortak yapmam. Kur'ansal ibadeti şirk kalıntılarından temizlemeyi ilkeye bağlayan temel ayetler bunlardır. Peygamberimizin ve gerçek sahabilerinin mabetlerinde bu kur'ansal ilkelere titizlikle uyulmuştu. Sonraki zamanlarda bu ilkelerin yavaş yavaş örselendiğini görmekteyiz. Bugünse Müslüman mabetler yani camiler, mescitler yukarıda verdiğimiz ayetlere tamamen ters bir tutumla şirke bulaştırılmış ve Allah'ın yanında bir yığın kutsallaştırılmış isim ve eşya, Allah'ın adeta yardımcıları, vekilleri gibi mabetin bağrına sokulmuştur. Peygamberin sakalına saygı adı altında müminlere kıla tapma talimi yaptırılmaktadır. Cami ve mescitleri Kur'an'ın ruhuna uygun ibadet yerleri olmaktan büyük ölçüde uzaklaştıran, en azından bunu tartışılır hale getiren bu İslam dışı tutum, Allah ile aldatma tezgahının saltanat dincisi ekipleri tarafından giderek daha da kuvvetlendirilmektedir. İbadette liderlik din dışıdır. Resmi mabet yoksa ibadetleri yerine getirmek için seçilmiş veya atanmış bir kişiye imam, papaz, hamam vesaire bunlara da gerek yoktur. Resmi mabet ve din kıyafeti olmasın ama ibadetlerde bir lider bulunsun demek, resmi mabedi örtülü bir biçimde kurmak demektir. Nitekim resmi mabedi olmayan bir dinin hem de laik sisteme geçmiş olan, geçmiş ülkesi olan Türkiye'de böyle dendiği için 2 katrilyonluk bir Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesiyle beslenen 90 bin kişilik kendine özgü bir din sınıfı yaratılmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 213.